Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 19. ayrım. 11. bölüm. Eve, yargıç Thomas Werner'in kişisel verilerini barındıran kırmızı mühürlü dosyaların etrafında dolaşıp duruyordu. Resmi verilere göre Werner, ölümcül bir kalp krizi geçirmiş ve Doğu Washington'un lüks bir semtindeki evinde ölmüştü. Eve'in elindeki azıcık bilgiyle yargıca ulaşabilmesi biraz zaman almıştı. Ama önceki kışın haber bültenleri arşivini gözden geçirirken sonunda Werner'in ölümünü yakalayabilmişti. Şimdi iş, Werner konumundaki bir adamı meraklı araştırmacıların müdahalelerinden korumaya yönelik tasarlanan mahremiyet yasasını aşmaya kalmıştı. Eve, talebi özel kimliğiyle yapmış olmasına rağmen resmi soruşturma engelleniyordu. "Seni geri zekalı beyinsiz," diye mırıldandı Eve. "Bir polisim ben. Rozet numaram, dava dosya kodum, ses izim elinde. Daha ne istiyorsun, kan mı? Sorun mu var Teğmen?" Eve, Rourke'un sorusu karşısında başını çevirmeden homurdandı. "Doğu Washington bürokrasisi saçmalığı. Talebimi çalışma saatleri içinde tekrar sunmamı istiyor. Çalışıyorum işte, değil mi? Belki ben biraz..." Eve, içgüdüsel bir hareketle bilgisayar ünitesinin üzerine kapanarak Rourke'a hırladı. "Sadece artistlik yapmak istiyorsun. Sence o kadar küçülür müyüm? Yapabildiklerini gözüme sokmak için mikroskobik boyutlara inebilirsin. Sırf ne kadar büyük olduğumu ispatlamak için bu hakareti duymazdan geleceğim. Ben kırmızı mührün ne kadarını kırabileceğime bir bakarken, sen neden senin için çıktısını aldığım alışveriş listesini bir incelemiyorsun? Bilgisayarınızın yargıç Thomas Werner'in kişisel tıbbi kayıtlarına ulaşma talebi şu anda kabul edilememektedir. Lütfen talebinizi pazartesiden cumaya sabah 8 akşam 3 arası bir saatte yineleyiniz. Bu içerikteki talepler 3 nüsa halinde ve ilişikteki form bütün soruları cevaplanıp nüsalara iliştirilmiş olarak yapılmalıdır. Eksik ya da doldurulmayan form işlemi yavaşlatacaktır. Yetkili kişiler tarafından gerektiği biçimde yapılanlar dışındaki talepler kayda alınmayacaktır. Özel kimlik ve onay talebe iliştirilmiş olmalıdır. Kayıt talebi için verilen normal işlem süreci 3 çalışma günüdür. Uyarı: uygun talep, uygun kimlik takdimi ve onayı olmadan kayıtlara girme teşebbüsleri federal suç mahiyetindedir. Tutuklanma en az 5000 Amerikan doları ve hapis cezası ile sonuçlanır. Rourke, "Pek cana yakın değil ha?" diye mırıldandı. Eve, hiçbir şey söylemeden sadece sandalyesini iterek ayağa kalktı, masanın diğer tarafına geçerek Rourke'un getirdiği çıktıyı aldı. Rourke, boşalan sandalyesine oturduğunda Eve çıktıyı da yanına alarak kahvesini tazeleme bahanesiyle mutfağa gitti. Orada durup mührü nasıl tereyağından kıl çeker gibi kırdığını izleyeceğini sanıyorsa çok yanılıyordu. Ota açtığı bir fincan kahveye programladıktan sonra başında durarak elindeki listeyi taramaya başladı. Şubat ayındaki o spesifik günde yapılan nakit alışverişlerin üstünün çizildiğini görerek "bu işi bitirmiş sayılır" diye düşündü. "Yost'un stiline uyuyor" diye düşündü. Bir alışveriş seansı daha. Yeni çanta, yeni 6 çift ayakkabılar, yeni bir cüzdan, 4 deri kemer, bir sürü çorap, ipek ve kaşmir. Rourke'un Talbot diskinde motiflerinden tanıdığı ünlü terziden kendi ölçülerine göre özel dikilecek 2 gömlek siparişi vermişti. Sadece 2 alışveriş merkezi ve 2 mağazada 30.000 dolardan fazlasını bırakıp çıkmıştı. Rourke, Londra'daki mücevher dükkanından gelen verileri de eklemişti. New York'taki dükkan sahibinin kuzeni işbirliği yapmaya gönüllü olmuş ve Yost'un nakit olarak 2 adet 60 santimlik gümüş tel aldığını onaylamıştı. "Gösterme de olsa başka bir şey almıyor," diye düşündü. Yine kibir. Becerisine olan güveni tamdı. Cornwall'daki kaçakçıların tahmini ölüm zamanından 2, en çok 3 gün önce yapmıştı alışverişlerini. Londra'dan sonra kuzeye bir yolculuk yapmış ve 2 kişiyi öldürmüştü. "Kuzeye nasıl gitti?" diye düşündü Eve. "Londra'da arabası mı var? Evi? Bir otelde kalıp sonra araç mı kiraladı? Trenle mi gitti, uçakla mı?" Yost, muhtemelen yürümediğine göre Eve onun yolculuğunu izleyebilirdi. Ofisine girerken şunu cevapla diye başladı. Londra'da evin var mı? Evet ama çok nadir orada kalırım. Genelde Savoy Otel'deki suitimi tercih ederim. Servisi eşsizdir. Araban var mı peki? İki tane var, sabit garajda. Cornwall arabayla ne kadar sürer? Daha önce hiç arabayla gitmedim, o yüzden hesaplamam gerek. Rourke artık başını kaldırmış ve sandalyesinde dönmüş halde ona bakıyordu. Benim çalışma ünitemde epey rahat gözüküyor diye düşündü Eve. Kuzeye doğru o kadar uzağa gideceksem vakit kazanmak ister ve ofislerimden birinden jetkopter çağırırım. Yani biraz kasaba havası alarak yolculuk etme keyfimde değilsem. Dikkat çekmemeye çalışıyorsa? Muhtemelen gösterişsiz ama sağlam bir araç kiralardım. Ben de öyle düşündüm çünkü tren ya da bir hava aracı kullanırsan diğer tarafta da araç ayarlaman gerekecek. Gereksiz bir adım ve adamımız gereksiz adımları sevmiyor. Savoy Otel Londra'nın en iyileri arasında mı? Öyle olduğunu düşünmek isterim. Senin mi? Hı. Bu verileri görmek istiyor musun? Tutuklanıp ceza ödeyip hapse atılacak mıyız? Komşu hücreler ayarlatabilirim. Tanrım, cidden komik. Eve masaya doğru ilerleyerek Rourke'un omzunun üzerinden ekrana doğru eğildi ve verileri taramaya başladı. Bu da kalp krizi diyor. Eğer federaller haklıysa bir yerlerde bir şeyler olmalı. Belki hastanenin özel kayıtlarına girebiliriz. Rourke dilini şaklattı ve hemen yanı başında olduğu için kafasını hafifçe çevirerek Eve'in çenesini öptü. Ama eminim o kayıtlara girmek de yasa dışı bir eylemdir. Eğer federaller yaptıysa biz de yapabiliriz. Ne varsa çıkar. Tanrım, böyle konuşmana bayılıyorum. Rourke parmağını kaldırarak bir tuşa bastı ve ekranda bir dolu dosya açıldı. Ben yapmanı söylemeden önce yapmışsın zaten. Ne demek istediğini anlamıyorum. Sivil uzman, danışman kapasitemin yettiği kadarıyla sadece dava yetkilimin emirlerini takip ettim. Ama disiplin cezası almam gerektiğini... Eve biraz daha uzanarak hafifçe kocasının kulağını ısırdı. Tanrım! Teşekkürler Teğmen. Eve güldü ama gözleri hala ekrandaydı. Kırık bir burun. Çenede çoklu kırık. Gözü çıkartılmış. 4 kaburga kırığı ve 2 kırık parmak. Bilmem nerede iç kanama, bilmem nerede ödem. Bir kalp rahatsızlığı için çok fazla şey. Bir de sadomazo ilişki. Ama o esnada canlıymış. Ölüm nedeni boğulma. Federaller doğru söylüyormuş. Hazır girmişken küçük kızı da muayene ve tedavi için buraya mı getirmişler bir bakalım. Aynı tarih, aynı zaman dilimi. 18'inden küçük bir kız. Muhtemelen cinsel taciz ve travmayla kabul edilmiştir. Belki ufak morluklar ve kesikler. Muhtemelen sisteminde yasa dışı kimyasallar var. Rourke tarama bilgilerini girdikten sonra kahvesini aldı. Kızı bulmanın anlamı var mı? Werner'i kimin öldürdüğünü biliyorsun. Hiçbir şey belirsiz kalsın istemiyorum. Ayrıca kızın tuzak kurmasında Yost'a yardım etmiş olma ihtimali var. Dosya ekrana geldiğinde Rourke, İşte kız burada diye mırıldandı. Molly Newman, kadın, 16 yaşında. Sistemindeki egzotika ve zonera kadar bütün tahminlerin doğru. Yost'u iş üstünde gören ve hayatta kalan bildiğimiz tek kişi. Zoner diye düşündü. Werner vermiş olamaz. Uyuşmuş bir kız ne işine yarar ki? Yost'un işi olmalı. Molly'yi bulmak istiyorum. Anne babası ya da vasileri olmalı. İşte burada. Freda Newman, annesi, kadını araştıralım bakalım ne çıkacak. Teğmen, federal dostlarında bu veriler var zaten ve muhtemelen kızın nerede olduğunu da biliyorlardır. Seni çıkmaz sokağa göndermiş olma ihtimalleri yüksek. Biliyorum ama yine de araştırmak istiyorum. Ve Yost, Doğu Washington'daki teli nereden almış bilmek istiyorum. Genelde olay yerine yakın bir yerlerden alıyor. Bakalım bu kez... Eve, telelinkinden gelen çağrıyla duraksadı. Ben Dallas. Teğmenim, sanırım porno sitelerinden bir şey bulduk. Peabody, üstündeki o şey de ne? Yardımcısı kızararak üzerindeki çiçeklerle bezeli, ayak bileklerine kadar uzanan sabahlığa baktı. Rahat etmek için McNab'in dolabından almıştı. Sanırım sabahlık gibi bir şey. Ve oldukça da yakışmış diye araya girdi Rourke. Peabody parlak pembe yakasını çekiştirirken yanaklarındaki kızarıklık artmaya başlamıştı.
Ah, şey, teşekkür ederim. Üniforma biraz rahatsız geldi. Ben de...
Eve, tamam kes, dedi. Elinizde ne var?
Gözlerim yuvalarından fırlayarak kullanıcı adlarını ve indirilenleri inceleyerek siteleri dolaştım. Bu hasta heriflerin kullandığı bazı kullanıcı adlarına inanamazsınız. Her neyse, profilini hesaba katınca bu adamın daha klas bir isim seçeceğini düşündüm. Ve Sterling girişlerine baktım. Sadece Sterling.
Anladınız mı şeydeki gibi?
Gümüş.
Anladım. Kaynağın mekanı tespit edildi mi?
Şey, biz... Ekranda birden Peabody'yi sertçe omuzlayan McNab'in yüzü belirdi. Üzerinde bir bornoz yoktu.
Eve, kaşlarını çatarak gömlek de giymediğini fark etti.
İşte heyecan da o zaman başladı. Pekala, bu sapıklar örtülü hesaplar kullanıyor. Özellikle de ailesi olanlar ya da yüksek mevkide bulunanlar. Tuhaf seks diskleri izleyerek boşaldıklarını insanlar öğrensin istemiyorlar. Ama Sterling'i araştırırken ibre çılgına döndü. Kimse önlem almak için bu kadar zahmete girmemiş. Özellikle de yasal sitelerde. Hesapları Hong Kong'dan Prag'a, Prag'dan Chicago'ya, oradan Vegas 2'ye, oradan...
Sonuca gelmek hep nerede?
Ana kaynağa yaklaşamıyorum bile. Özellikle de evdeki bilgisayar ünitelerimden. Ama elektronik dedektiflik bölümünde devam edeceğim. Oradaki donanım daha iyi. Belki adamı ortaya çıkarabilirim. Ne kadar sürer bir şey söyleyemem ama şimdi gidip başlayacağım.
Hayır, zaten bugün 15-16 saattir görevdesin.
Gerçi Eve yaptığı bazı aktivitelerin profesyonel bir yapısı olmadığını düşünüyordu.
Ben buradan hallederim.
Ah Teğmen, kızmayın ama ilk katmanları aşmak için epey ileri teknoloji bilgisi gerekiyor. Sonraki katmanlar içinse sihre ihtiyacınız var.
Rourke tekrar Eve yaklaşarak ekrana girdi ve sadece
''Selam McNab'' dedi.
''Ah,
pekala. İşin içinde sen varsan başka. Elimdeki her şeyi gönderiyorum. Dediğim gibi bu Sterling'i yakaladıklarımızın hepsi yasal sitelerden. Birkaç tanesi epey marjinal ama sınırları var yine de. Asıl berbat olanlarda bir şey çıkmadı ama önümüzde uzun bir yol var. İyi iş çıkardınız, mola verin.
Mola verdik zaten diyen McNab sırıtmasına engel olamadı. Hatta daha bir enerjik olduk denebilir.
Eve kuru bir ses tonuyla ''Paylaştığın için sağ ol'' dedi. ''Verileri Rourke'un ev ofis bilgisayarına gönder.''
Bağlantıyı keserek zihnini netleştirmek için odada dolaşmaya başladı.
''Bu takibi sana bırakacağım. Sabahleyin hangi aşamadaysan Feeney ya da McNab'e devredebilirsin. Yapman gereken başka işler de olduğunun farkındayım. Ben hallederim onları. Sana da söylemem gerekirdi. Yarın bir basın toplantısı var. Sen de araya bir şeyler sıkıştırabilirsin. Kendi programımı zaten ayarladım. Benim için endişelenme Eve.
Endişelendiğimi kim söyledi?
Eve, Rourke'un ofisinden gelen sinyali duydu.
Verilerin geliyor.
Eve, gümüş telin izini bulmuştu. Artık nereyi ve hangi zamanı kontrol edeceğini bildiğinden işi çok kolaylaşmıştı. Belli bir uzunlukta, nakit ve Werner'in kalp krizinden bir gün önce. Adres Greentown'a kayıtlı Silver Works diye bir dükkan. Reklam sayfalarında işlerinde 75. yılı devirmiş olmakla övünüyorlardı. Eve Yost'un o gün daha birçok başka dükkana gitmiş ve kendine yeni hediyeler almış olduğunu öğreneceğini biliyordu. Turistik bir araştırma yaparak Doğu Washington bölgesindeki en iyi 5 oteli istedi. Sonra ulaşım konusuna geçerek kaliteli araçlar kiralayan şirketleri listeledi. Bilgisayarına çapraz sorgulama talimatı vererek her iki tarama listesinde de görünen isimleri istedi. İşlem devam ederken Eve kendine biraz daha kahve doldurarak yorulmuş gözlerini biraz dinlendirmeye karar verdi. Elektronik dedektiflik bölümündeki dedektiflerin buna nasıl devam edebildiklerini anlamıyordu. Dinlenme koltuğuna geçerek gözlerini kapadı ve sabah öncelikli olarak yapılacaklar listesinin üzerinden geçmeye karar verdi. Doğu Washington ve Londra'daki gümüş dükkanları, oteller ve araç kiralama şirketleriyle irtibat kurulacak. Freda ve Molly Newman'ın nerede olduğunu öğrenmek için resmi talep yapılacak. Talep reddedilecek ama yine de yapılacak.
Kahrolası basın toplantısına hazırlanılacak. Mira'nın profil konusunda Fini'nin gümüş tel konusundaki araştırmada geldikleri nokta incelenecek. Emlak, emeklilik evi. Rourke'a bunlarla ilgili bir şeyler sorulacak. Laboratuvar. Dingil sıkıştırılacak. Morg. Jonah Talbot'un naaşı akrabalarına teslim edilecek duruma gelmiş mi kontrol edilecek. Şimdi Rourke ne durumda? Bir dakika sonra ona bakılacak diye düşündü. Ve derin bir uykuya dalmadan önceki son düşüncesi oldu bu. Tamamen karanlıktaydı. Karanlığın ortasında titriyordu. Ama soğuktan değil, korku küçük ve kırılgan kemiklerinin üzerine buzdan bir ten gibi yapışmıştı. Bütün kemikleri öyle titriyordu ki neredeyse onların boş tıkırtılarını bile duyabiliyordu. Saklanacak bir yeri yoktu. Hiçbir zaman saklanacak bir yeri olmamıştı. O adamdan saklanamıyordu. Ve geliyordu. Kapıya giderek yaklaşan ağır ve kararlı ayak seslerini duyabiliyordu. Cama doğru baktı. Birden yataktan sıçrayıp kendini pencerenin camına doğru attığını ve aşağıya düştüğünü hayal etti. Özgürce düşüyordu. Özgür ölüm. Ama çok korkuyordu. Düşmekten, odaya doğru gelen şeyden daha fazla korkuyordu. Sadece 8 yaşındaydı. Kapı açıldı. Görüntü kabusun içinde yeni bir kabus gibiydi. Her taraf karanlıktı ve kapıdan süzülen incecik bir ışık, adama yüzü olmayan kocaman bir silüet görüntüsü vermişti. Babacık geldi ve seni görüyor küçük kız. Lütfen yapma, lütfen. Bu yalvarış sadece kafasındaydı. Dudaklarından çıkmamıştı. Böyle bir şey söylemek onu durdurmayacağı gibi çok daha kötü bir hale getirebilirdi. Sanki daha kötüsü varmış gibi. Elleri şimdi üzerindeydi. Parmakları battaniyenin altında örümcekler gibi ilerliyor, buz gibi teninin üzerine yayılıyordu. En kötüsü, en beteri öncesinde ona biraz dokunmaya karar verdiği zamanlardı. Gözlerini sıkıca kapayarak zihninde başka bir yere gitmeye çalıştı. Zihninde herhangi bir yer. Ama adam asla buna izin vermezdi. Onu sadece aşağılamak ve kullanmak yetmezdi. Nasıl yapacağını iyi biliyordu. Küçük kız ağlamaya başlayana kadar sıkan, itekleyen parmaklar. Ağlamaya başladığındaysa adamın nefesi hızlanıyor, hastalıklı pis heyecanı tüm odayı sarıyordu. Ne kötü bir küçük kızsın sen. Eve onu iteliyor, kendi içine büzülüyor, adeta bedenini bir şekilde küçültmeye çalışıyordu. Adamın giremeyeceği kadar küçük. Artık ağlamaya başlamıştı. Bir yandan da yalvarıyordu. Kendine engel olamayacak kadar korkuyordu. Adam kendini onun içine iteleyip gidip gelmeye başladığında dudaklarından acı dolu uzun bir çığlık döküldü. Ağlamaktan şişen gözleri açıldı. Gözyaşlarına engel olamıyordu. Yukarı baktığında korkudan donmuş halde babasının yüz hatlarının değiştiğini ve yeniden şekillendiğini gördü. Artık ona tecavüz eden Yost'tu. Adamın boğazına gümüş bir tel sarılıydı. Artık bir çocuk değil, kocaman bir kadın, bir polis olmasına rağmen Eve onu durduramıyordu. Hava yoktu, nefes alamıyordu. Parlak telin boğaza saplandığı yerden akan soğuk kan damlaları Eve'in üzerine damlamaya başlamıştı. Beyninin içindeki uğultu bir haykırışa dönmüştü. Eve yumruklarını, tırnaklarını, dişlerini kullanarak debeleniyor, kurtulmaya çalışıyordu ama tamamen yatağa çivilenmiş gibiydi. Eve, uyan Eve. Artık onu tutan Rourke'tu ama Eve hala rüyasında kapana kısılmıştı. Rourke onun kör gibi bomboş bakan boş gözlerine bakıyor, kalbinin gümbürtüsünü duyuyordu. Ve soğuktu, buz gibiydi. Rourke bedenini ısıtmak ister gibi onu sıkıca göğsüne bastırırken tekrar tekrar ismini söyledi. Eve'in korkusu Rourke'u da boğazından kavrayan ve her ikisini de bırakmayı reddeden kuduz bir köpek gibiydi. Eve boğulmak üzere olan bir kadın gibi çılgınca Rourke'la mücadele ediyordu. Sonunda Rourke ne yapacağını bilmez bir halde adeta ona hava vermek ister gibi dudaklarını genç kadının dudaklarına bastırdı. Eve birden hareket etmeyi kesti. Tamam, geçti artık, her şey yolunda. Rourke onu kucağına bastırmış halde sallamaya devam etti. Güvendesin bebeğim, evindesin, donmuşsun. Ama battaniye almak için bile gitmeye cesaret edemiyordu. Sarıl bana. Tamam,
İyiyim, geçti, dedi Eve. Ama daha geçmemişti. Bırakma beni, çok ihtiyacım var.
Hala titreyen kollarını kaldırarak Rourke'un boynuna doladı ve yüzünü onun göğsüne dayadı.
Senin kokunu aldım, sonra seni duydum ama bir türlü seni bulamadım.
Ben buradayım canım.
Rourke içinin parçalandığını hissediyordu. Eve rüyalarında çocukluğunun kabuslarını tekrar tekrar yaşamasının kendine de neler yaptığını asla anlatamazdı. Onu kendine daha da bastırarak dudaklarını saçlarına dayadı.
Hep buradayım, diye mırıldandı.
Kötü bir kabus gördün sadece.
Evet, evet çok kötüydü ama geçti.
Eve, Rourke'un izin vermemesine rağmen kendini geri çekerek doğruldu ve yüzünü onun yüzüne dayadı. Rourke'un koyu bakışları duygu yüklüydü.
Senin için de zor oluyor değil mi?
Beni düşünmesen. Karısını tekrar kendine çekerek kalbinin üzerine bastırdı. Sana biraz su getireyim.
Teşekkürler.
Rourke mutfağa gitmek üzere odadan çıkınca Eve başını ellerinin arasına aldı.
Atlatacaksın, dedi kendi kendine.
Her zaman atlatırdı. Hissettiği dehşet ve korkuyu bastırıp yoluna devam edecekti. Şu anda kim olduğuna, kim haline geldiğine yoğunlaşacaktı. Bir kez kurban olan her zaman kurbandı. Derin bir nefes alarak başını kaldırdı. Kontrol sahibi ve güçlü olduğu alana, işine yönelecekti. Rourke odaya geldiğinde Eve biraz daha toparlanmıştı. Yatağın üzerinde bağdaş kurmuştu. Rahatlama ve minnet duygularının arasına şüpheciliği de ekleyecek kadar kendine gelmişti. Bunun içine yatıştırıcı bir şeyler koydun mu? İç Eve. Lanet olsun Rourke. Rourke, lanet olsun Eve, diyerek bardağın yarısını kendisi içti. Kalanı iç. Eve, kaşlarını çatarak bardağı yudumlamaya başladı. Bardağın üzerinden de Rourke'a bakıyordu. Biraz bitkin görünüyordu ki bu nadir bir şeydi. Biraz dağılmıştı ki bu daha nadir bir şeydi. Rourke'un ihtiyacı olan şey çalışmak değil dinlenmek diye düşündü. Eve o gecelik çalışmaya ara verse bile Rourke dinlenmeyecekti. Onun pili bitene ve uyuyana kadar bekleyecek, sonra kendisi devam edecekti. Ama doğru düğmelere basmayı bilen tek kişi o değildi. Eve bitirdiği bardağı kenara koydu. Tamam mı? Rahatladın mı?
Biraz. Bu akşamlık çalışmayı bırakıp biraz uyumalısın. Sabah devam edersin.
Harika diye düşündü Eve ama başını sallarken isteksiz görünmeye özellikle dikkat ediyordu.
Olabilir. Zaten kafamı toparlayabileceğimi sanmıyorum ama...
Ama ne?
Sen de yanıma yatar mısın?
Rourke'un eline doğru uzandı.
Biliyorum çok aptalca ama...
Hayır, hiç de aptalca değil. Rourke dinlenme koltuğuna yatarak Eve'i kollarına aldı ve saçlarını okşamaya başladı.
Sabaha kadar hiçbir şey düşünme.
Düşünmeyeceğim.
Eve de sıkıca ona sarılarak, hiçbir yere gitme tamam mı? Dedi.
Gitmem.
Rourke'un onu asla bırakmayacağını ve bu arada kendinin de dinleneceğini bilerek gözlerini kapadı ve rüyasız bir uykuya bıraktı kendini. Bir süre sonra, uzun bir süre sonra Rourke da aynısını yaptı. Gün yavaş yavaş ağarmaya başlarken ilk uyanan Eve oldu. Hala sıkı sıkı Rourke'a sarılmıştı. Onu uyurken görmek gibi nadir rastladığı bir fırsatı değerlendirmek isteyerek bir süre onu izledi. Ona duyduğu aşk, genelde olduğu gibi hazırlıksız ve hiçbir uyarı yapmadan üzerine çökmüştü. Bu artık hissetmeye alıştığı günlük ve sıradan bir duygu değil, her yanını sararak içinde yükselen ve birbirinden ayıramadığı türlü duygularla bedenini dolduran bir şeydi. Mutluluk, zevk, sersemlik ve kafa karışıklığı, sahiplenme, şehvet ve hayretle karşıladığı bir tür kendini beğenmişlik hissi. Yanında yatan adamın öyle inanılmaz bir güzelliği vardı ki, Eve onun nasıl olup da tamamen kendine ait olduğunu asla tam olarak kavrayamayacağını hissediyordu. Rourke onu istemişti. Dünyadaki o kadar kadının içinden kendini istemişti. Eve kendi kendine sırıtarak, istemeyi boş versene diye düşündü. Onu arzulamış, talep etmişti. Almıştı. Eve bunların hepsini heyecan verici bir keyifle kabul ederken, Rourke bir adım daha ileri gitmişti. Sevgiyle üzerine titremişti. Eve bunları yapacak ya da yapabilecek başka biri olduğunu tahmin bile edemezdi. Ve kendi içinde
onun yaptıklarına karşılık olarak verebileceği bir şeyler olduğunu düşünmüyordu. İşte burada, bir milyoner ve bir polis, aşırı çalışmaktan bitkin düşmüş bir çift olarak kucak kucağa yatıyorlardı. Harika bir şeydi bu. Rourke muhteşem mavi gözlerini açtığında Eve hala kendi kendine gülümsüyordu. Kristal kadar berrak mavi gözleri tetikte ve dikkatli olduğu halde muzip bir ifadeye sahipti.
Günaydın Teğmen.
Kahveni bile içmeden nasıl böyle pat diye uykudan uyanıklığa geçtiğini hiçbir zaman anlayamıyorum. Kıskanıyorsun değil mi?
Evet.
Rourke sıcacıktı, çok güzeldi ve onundu. Eve onu krema gibi tek lokmada midesine indirebileceğini düşündü. Ama neden olmasın? Neden olmasın ki?
Evet, madem uyandın.
Eve elini Rourke'un bedeninde yavaşça gezdirerek aşağılara doğru indi. Onun sertleşmiş ve hazır olduğunu görünce,
"Evet, tamamen uyanmışsın," dedi.
"Senin için küçük bir işim var."
"Öyle mi?"
Eve çoktan dudaklarını onun yüzünde gezdirmeye başlamış, dudaklarının etrafına delişmen, hafif ısırıklar konduruyordu. Rourke'u şaşırtan ama hoşuna giden bir şekilde elleri bütün bedeninde gezinmeye başlamıştı. Sonra kolları sıkıca Rourke'un bedenine sarıldı. Artık hiç de oyunbaz bir tavrı yoktu. Dilini Rourke'un ağzının derinlerine iteleyerek tutkulu bir şekilde öpmeye başlamıştı. Rourke, "Pekala," diyebildi. "Ne YPGT ne emrederse o. Tanrım." Beyninin uğuldamaya başladığını hissediyordu.
"Sürem başladı mı?"
Bir süre sonra Eve son derece dinlenmiş ve rahatlamış bir halde elinde iki kahve fincanıyla mutfaktan geldi. Rourke'un hala alacakaranlık ofiste oturduğunu görmek onu şaşırtmıştı. Galahad anında Rourke'un kucağına kurulmuştu. Rourke yüzünde hafif bir gülümsemeyle onun sırtını okşuyordu.
"Bir sivil uzman danışman için yeterince aylaklık ettin."
Eve'in uzattığı kahveyi aldı. "Uyanmak için akşam işi bırakmak, sabah seksi ve kahve ikramı. Bu aralar tam bir eş gibisin. Beni şımartmaya mı çalışıyorsun Eve? Bana bak, kahveyi istemiyorsan kendim içerim. Ayrıca şımartıyorsam ne olmuş? Ve bana sakın eş filan deme, gıcık oluyorum."
"Kahve içmek istemiyorum, teşekkürler.
Beni şımartmak istemen karşısında hem çok duygulandım hem de mutlu oldum. Ve eş diyerek seni gıcık etmek çok hoşuma gidiyor."
"Harika. İçindekileri boşalttığına göre tembel kıçını kaldır da çalışmaya başlayalım."
19. ayrımın sonu. Sayfa 190. Devamı 20. ayrımda.